Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 31 Ferverdin 1403, Hicri Gamer 10 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 19 Nisan 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından Avukat Sayın Sıtkı Zilan ile İran-İsrail arasında yükselen tansiyon etrafında yapılan röportaj, mezardan kartpostallar ve İslam'ı Tanıyalım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi, gerçek vaat harekatı İranlı Aksa Tufanı operasyonuydu dedi. Emir Abdullah Ayan, İsrail'in İran'a karşı maceracılığının önlenmesi için baskı yapılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı, İran'ın İsrail'e yönelik cezai operasyonun meşru müdafaa çerçevesinde olduğunu belirtti. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. İran'ın nükleer tesislerinin sağlığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından onaylandı. Ve Erdoğan, son asrın en büyük katliamlarından biri Gazze'de yaşanıyor dedi. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi, bu operasyonda diplomasi ile saha arasındaki bağın benzersiz olduğunu belirterek Dışişleri Bakanı bu alanda akıllı ve cesur bir general gibi davrandı diye kaydetti. Muhammed Cavad Hacı Ali Ekberi Tahran Üniversitesi'ndeki bugünkü Cuma namazı hutbesinde İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun kuruluş yıl dönümünü kutlarken şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun askerlerini ve tüm silahlı kuvvetlerinin ordu gününü tebrik ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun kara kuvvetlerine de yine ayrıca tebriklerimizi iletiyoruz. Tahran Cuma namazı hatibi gerçek vaat operasyonu ile ilgili şunları kaydetti. Gerçek vaat operasyonu gururlu ve şaşırtıcı işleyişi, dengeli bir tepki ve minimum tepki olan bir cezalandırma operasyonuydu. Bu operasyon İranlı Aksa tufanı gibiydi ve nispeten yakın zamanda iki şaşırtıcı tokat atılmış oldu. Hacı Ali Ekberi, bu cezalandırma operasyonunda hükümet, silahlı kuvvetler ve üç erklerin benzersiz koordinasyonunu vererek şunları kaydetti. Bu operasyonda diplomasiyle saha arasındaki bağlantı benzersizdi. Dışişleri Bakanı bu alanda bilge ve cesur bir general gibi davrandı. Tahran Cuma namazına hatip ayrıca şunları kaydetti. Gerçek vaat harekatı ırkçı rejimin hesaplarını bozarak İran'ın gücünü ortaya çıkardı, caydırıcılık düzeyimizi artırdı, Siyonist rejimin sahte hegemonyasını parçaladı ve bizi fiilen yeni bir arenaya ve bölgeye getirdi. Hacı Ali Ekberi, gerçek vaat operasyonunun aslında milletin bir operasyonu ve cihadı olduğunu belirterek şunları kaydetti. Bu operasyonda harekete geçen milletimizdi. Bu hat kırmalar sahadaki halkın meyvesiydi ve bu caydırıcılık aziz milletin 45 yıldır İslam ideallerinin ve Kudüs ülküsünün arkasında durmasının ürünüdür. Siyonist rejimin başkanlarına seslenerek düşmanın yeni bir maceraya atılması durumunda alacağı tokatın bu operasyonla hiç karşılaştırılmayacağını ifade eden Hucetul İslam Hacı Ekberi ayrıca şunları kaydetti. Camdan evde yaşayan insan taş atmamalı. Taş atarsanız kırılıp dökülürsünüz. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında İsrail rejimi İran'ın çıkarlarına karşı daha fazla askeri macerayı tekrarlamayı bırakmaya zorlanmalıdır açıklamasında bulundu. Hüseyin Emir Abdullahyan dün 18 Nisan 2024 Perşembe yarı saatle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında şunları kaydetti. İsrail rejiminin güç kullanması ve İran'ın çıkarlarına yönelik bu saldırıda bulunması halinde İran İslam Cumhuriyeti kendisine derhal kararlı ve güçlü bir karşılık verme ve bu rejimi kesin ve tamamen pişman etme konusundaki doğal hakkını savunmakta bir an bile tereddüt etmeyecektir ve bu karar değişmezdir. Emir Abdullahyan ayrıca şunları kaydetti. İsrail terör rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliği binasına düzenlediği füze saldırısı, bu rejimin kişilerin ve diplomatik mekanların dokunulmazlığı temel ilkesini ihlal etmekten ve meşhur Viyana sözleşmelerini göz ardı etmekten dahi çekinmediğini gösterdi. Gazze şeridindeki gelişmelere dikkat çekip batılı ülkelerin Gazze şeridindeki Siyonist rejimin soykırımına kapsamlı destek vermesini eleştiren İran Dışişleri Bakanı, 3 kararın kabul edilmesini ve savaşın derhal durdurulmasını ve Filistin halkına kapsamlı yardım gönderilmesini talep eden bir açıklamaya rağmen, İsrail rejimi tam bir vahşetle öldürmeye ve yok etmeye devam ettiğini ve bunun sonucunda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 34 binden fazla Filistinli sivilin şehit olduğunu hatırlattı. Emir Abdullahyan ayrıca Gazze'deki tüm bölgenin derhal ateşkes sağlanması da dahil olmak üzere Gazze krizini çözmek, Gazze şeridindeki insan ablukasının kaldırılması ve esir takası, Siyonist rejimin Gazze şeridinden çekilmesi, İsrail rejimine karşı kapsamlı ve acil silah ambargosu ve Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici bağlayıcı kararının uygulanması ve İsrail cinayetlerinin tüm komutanlarının, faillerinin ve destekçilerinin soykırım yaparak gazetecileri ve kamu hizmet kurumları çalışanlarını hedef alarak öldürmekten dolayı yargılanması ve cezalandırılması için zemin sağlamak gibi önerileri gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan gerçek ve adil cezalandırma operasyonu meşru müdafaa ve uluslararası hukuk çerçevesinde saldırgan Siyonist rejimin askeri pozisyonlarına karşı yapıldığını belirtti. Dışişleri Bakanı diplomatik istişare ve görüşmelerin devamında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. İran cezalandırma operasyonunu daha geniş bir alanda gerçekleştirme kabiliyetine sahipken yalnızca İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin Şam Büyükelçiliği konsolosluk binasına düzenlenen saldırının gerçekleştiği yerleri ve Siyonist rejimin askeri mevzilerinin bir kısmını hedef aldı. Emir Abdullahyan bölgenin güvenliğinin İran İslam Cumhuriyeti için çok önemli olduğunu hatırlatarak Siyonist rejimin Amerika ve müttefiklerinin desteğiyle Gazze şeridindeki savunmasız Filistinli çocuk ve kadınları katledip soykırım yaptığını vurguladı. Bu görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de İran'ın Siyonist rejime yönelik cezai operasyonuna değinerek bölgesel çatışmalara karışan tarafların itidalli davranmaya devam etmesi çağrısında bulunup aynı zamanda diplomatik yerlere yapılan her türlü saldırıyı bir kez daha şiddetle kınayarak diplomatik mekanların dokunulmazlığı olmalı dedi. Guterres ayrıca bölgede gerilimin artmasını yarattığı tehlikelere de vurgu yaparak uluslararası toplumun şu anda Gazze şeridinde bir an önce ateşkes sağlamasına ve savaşın bir an önce sona erdirilmesine odaklandığını kaydetti. Emir Abdullahyan, New York'taki diplomatik ziyaretlerin devamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile görüştü. Hüseyin Emir Abdullahyan, New York'taki diplomatik ziyaretlerin devamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile yaptığı görüşmede Gazze'deki soykırımın sona erdirmesi için başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun çabalarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu toplantıda Emir Abdullahyan, Amerika'nın Siyonist rejime verdiği desteğin devam etmesi ve ülkenin savaşı bitirmek istememesinin yanı sıra Netanyahu'nun savaş çığırtkanlığını ve Filistinlilere yönelik soykırımın devam etmesinin temel nedeni olarak değerlendirdi. Bu görüşmede İran Dışişleri Bakanı, İsrail rejiminin ülkemizin Şam'daki büyükelçiliğine yönelik küstah saldırısına karşı İran İslam Cumhuriyeti'ni meşru müdafaa ve uyarı ve cezai tepki çerçevesinde askeri harekatının gerekliliğini ve boyutlarını anlatırken şunları vurguladı. İran'ın ülkemizin Şam'daki diplomatik mekanlarına yönelik saldırının askeri ve istihbarat üslerine karşı askeri harekatı son derece hassas ve hesaplıydı. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine yardımcı olma kararlılığına vurgu yaparak İsrail'in saldırısına verilen askeri tepki yalnızca sınırlı ve minimal bir operasyondu ve İsrail rejiminin herhangi bir maceracı eyleme geçmesi durumunda bu kez İran'ın tepkisi kesin, acil ve maksimum olacaktır dedi. Ürdün Dışişleri Bakanı da bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkemizin Gazze'ye yönelik savaşı durdurmaya yönelik diplomatik çabalarını takdir ederek Filistin meselesi Ürdün için yüksek öncelik taşıyor ve Gazze'ye karşı savaşı bitirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz ifadesinde bulundu. Filistin'deki durumu zor ve karmaşık olarak nitelendiren Ali Safadi, mevcut siyasi çabaları anlatarak Ürdün'ün Gazze'ye yönelik savaşı durdurmak için mümkün olan her yola başvurarak çabalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele alarak değerlendirmede bulundular. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Said Ali Nahyan, Perşembe gecesi İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile telefon görüşmesinde Gazze'deki son gelişmeler ve Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçların devamı, bu cinayetlerin bir an önce durdurulması ve insani yardım gönderiminin hızlandırılmasının gerekliliğiyle diğer bazı bölgesel gelişmeler konusunda işarelerde bulundu. Taraflar ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesini ve ortak ekonomik ve konsolosluk komitelerinin düzenli olarak düzenlenmesine vurgu yaptılar. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed, Abu Dhabi'nin Tahran ile her alanda ikili ilişkileri geliştirme isteğine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşanan şiddetli sel felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İran'ın selden etkilenen insanlara yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'da bu hafta yaşanan şiddetli yağışlar ve benzeri görülmemiş su baskını, otoyolların ve binaların sular altında kalmasına, havaalanı faaliyetlerinin aksamasına, insanların evlerinin kilitlenmesine neden olan can ve mali kayıplara yol açtı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bir bildiri yayınlayarak İran'ın nükleer tesislerine herhangi bir zarar geldiği iddiasını reddetti. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsfahan'daki patlama haberlerinin yayınlanmasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Cuma günü yayınladığı bildiride şunları yazdı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın nükleer tesislerine herhangi bir zarar verilmediğini doğruluyor. Bu arada Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, askeri çatışmalarda nükleer tesislerin asla hedef alınmaması gerektiğini vurguladı. Batılı ve Siyonist kaynaklar İsfahan kentinde meydana gelen patlama haberlerinin ardından bunun İsrail'in füze saldırısı olduğunu iddia etmişti. Ancak İranlı yetkililer, İran hava savunmasının gökyüzünde bazı cisimler ve küçük boyutlu hava araçlarını görmesi nedeniyle İsfahan hava üssü çevresine ateş açtığını açıkladı. Öte yandan güvenilir kaynaklar İsfahan elindeki nükleer tesislerin tamamen güvende olduğunu ve bazı yabancı medyanın bu tesislerde yaşanan olayla ilgili haberlerinin yalan olduğunu vurguladı. Üç küçük boyutlu hava aracının İran'ın merkezindeki yerlere uçtuğu haber üzerine Siyonist yetkililer bu eylemi zayıf bulmuş ve alay konusu haline gelmiştir. Merhaber Ajansı'nın Filistin medyalarından naklen aktardığı haberinde birkaç küçük boyutlu hava aracının İsfahan semalarında uçması Siyonist medyada geniş yer buldu. Bazı İsrail medyası birkaç küçük hava aracın İran semalarına uçtuğu olayı İsrail'in İran'a yönelik saldırısı olarak tanımladı. Ama bu durum Siyonist otoriteler tarafından alay konusu oldu. Bu haberin yayınlanmasına yanıt olarak Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itmar Ben-Gvir, İsrail'in söz konusu eylemini zımnen doğrularken bunu zayıf ve saçma olarak nitelendirdi. Bu arada Siyonist rejimin güvenlik yetkilileri Ben-Gvir'in açıklamalarıyla ilgili endişelerini dile getirirken Ben-Gvir'in bu olaydan Tel Aviv'i sorumlu tuttuğu yönündeki endişelerini de dile getirdiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son asrın en büyük katliamlarından birinin Gazze'de yaşandığını belirtti. TRT'nin haberine göre Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan bu basın toplantısında konuşmasının bir kısmında şunları belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerimizde işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan vahşet karşısında atılabilecek adımları ele aldık. 7 Ekim'den bu yana çoğu çocuk, kadın, yaşlı ve sivil 34 bin Filistinli İsrail güçleri tarafından şehit edildi. 75 bin kardeşimiz yaralandı. 195 gündür sonrasının en büyük katliamlarından biri Gazze'de yaşanıyor. Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an önce acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması sonrasında ise iki devletli çözümün hayata geçirilmesine dönük adımların hemen atılması gerektiğinin altını çizerek bu hafta batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi de tek ses olarak İsrail'e dur demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gizleme, gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir dedi. Sırada bültenimizin son haberi var. Siyonist rejimin kabinesi Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'deki soykırım nedeniyle Netanyahu ve diğer İsrail yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarma olasılığını incelemek üzere acil toplantı düzenledi. Muhabirimizin İsrail Kanal 12 televizyondan naklen aktardığı habere göre İsrail'de aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da olduğu üst düzey İsrail yetkililer hakkında Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda uluslararası tutuklama kararı çıkarılacağı yönünde endişeler var. Netanyahu Gazze'deki savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nın kendisi ve diğer İsrail yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarma olasılığını incelemek üzere acil toplantı düzenledi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Batı neden tüm itibarını İsrail'e feda ediyor başlığı altında. Batı'nın Siyonist rejime verdiği desteğin temel nedenlerinden biri, işgal altındaki Filistin'in stratejik açıdan önemli ve hassas bir bölge olan Batı Asya'daki coğrafi konumudur. Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarının üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmiş olup, bu rejimin güçleri Batı'nın ve Amerika'nın lider ve yöneticilerinin desteği sayesinde Gazze ve ötesinde suçlarına devam etmektedir. Tarihin bize gösterdiği gibi Siyonist rejim yasa dışı olarak kuruldu. 1948 yılından bu yana ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında başta Amerika olmak üzere batılı güçler tarafından desteklenmektedir. Bu destek uzun yıllar devam etmiş ve bunun çeşitli sebepleri beyan edilmiştir. Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı'na göre 1946 ile 2023 yılları arasında İsrail'le enflasyona göre ayarlanan toplam Amerikan yardımının 260 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Trump yönetimi 2021 mali yılı için Siyonist rejime 3,3 milyar dolarlık yabancı mali askeri yardım talep etti. Ve bu İsrail'in Amerika'dan diğer tüm ülkelerin toplamından daha fazla mali yardım alacağı anlamına geliyor. Ayrıca Barack Obama döneminde Amerika, Washington'un İsrail'i 2019'dan 2028'e kadar 38 milyar dolarlık mali ve askeri yardım sağlamayı taahhüt ettiği 3. 10 yıllık mutabakat zaptını imzaladı. Siras raporuna göre Kongre, Siyonist rejimi 2023 mali yılı için 8,3 milyar dolar, ayrıca diğer savunma ve savunma dışı programlar için de 58,98 milyon dolar ayırdı. Amerika 2022'de İsrail'e 4,8 milyar dolar yardımda bulundu. Washington aynı zamanda İsrail'e bir dizi F-35 savaş uçağı da dahil olmak üzere en ileri askeri teknolojisinin çoğunu vermiştir. Kutsal savunma döneminde İran'ın Irak'taki Baas rejiminin saldırganlığına karşı savunması sırasında İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Rıza'yı geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Sulta düzeninin İsrail'i destekleme hedeflerini açıkladı. Muhsin Rıza'yı Batı'nın İslam'la yüzleşme adındaki iki hedefinin zalimle yüzleşmeyi ve mazluma destek olmakta ana ideoloji olarak görüyor ve Batı'nın bu bağlamdaki yöntemi çekiç ve örs politikası kullanmak olarak gördüğünü ifade ederek çekiçin İsrail hükümeti ve Batı Asya bölgesindeki Batı bağlantılı hükümetlerin örsü olduğu açıklıyor. Sömürgeci Batı bu iki yolla bölgedeki İslam milletlerinin direnişini kırmak istiyor. Dolayısıyla asıl amaç İslam'la yüzleşmektir. Muhsin Rıza'ya göre Batı'nın ikinci hedefi Batı endüstrisinin hayati bir unsuru olan petrol kaynaklarına hakim olmaktır. Batılıların politikası Batı Asya'da İsrail'i kurarak bu bölgeyi alevli ve güvensiz tutmak, böylece bölge ülkelerinin gelişmesini ve sanayileşmesini engellemekti. Bu petrolü sanayileri için alabilmeleri için bu bölgedeki ülkeleri güvensiz ve geri kalmış tutmalılar. Çünkü Batı Asya ülkeleri sanayileşirse bu bölgeden artık petrol ihraç edilemeyecek ve petrolün tamamı Batı Asya ülkeleri tarafından tüketilecektir. Örneğin İran'ın sanayi zinciri petrol ihracatçısı olarak tamamlanıyorsa aynı zamanda 1 milyon varil petrol ithal etmesi gerekiyor. Batı'nın Siyonist rejime verdiği desteğin üçüncü hedefi ise işgal altındaki Filistin'in Batı Asya'daki coğrafi konumunu kullanmak ve Batı ile Doğu arasındaki köprüyü sürdürmektir. Batılı güçler bölgenin büyük ülkelerinin doğuya girişlerine engel olmasını istemiyor. Bu bölge Çin ve Rusya'yı kontrol etmek için doğuya bir iletişim köprüsü ve nüfuz etme rolüne sahiptir. Ve İsrail, Batı'nın bölgede askeri ve ekonomik üs olarak Batı'nın çıkarlarını sağlayabilir. Robert Kennedy'nin sözleri bu analizi doğrular nitelektedir. Amerika'nın 2024 başkanlık seçimi adayı Robert Kennedy'nin sözlerinin yer aldığı bir video yayınlandı. O bu videoda Amerika ve Batı'nın İsrail'e verdiği desteğin hedeflerini anlatıyor. Kennedy bu videoda şöyle söylüyor. İsrail bizim için bir kale. Orta Doğu'da bir uçak gemisine sahip olmaya benziyor. İsrail bizim en eski müttefikimizdir. İsrail ortadan kaybolursa Rusya, Çin ve BRICS ülkeleri dünya petrolünün %90'ını kontrol edecek ve bu Amerikan ulusal güvenliği açısından bir felaket olacaktır. Bu Amerikan başkan adayının sözleri Sulta düzeninin İsrail'e verdiği desteğin hedeflerini ve Siyonist rejimin Batı'nın petrol çıkarları doğrultusunda kalkınma karşıtı bir ajan, aynı zamanda bir köprü ve geçit olarak Batı'nın çıkarlarının güvence altına alınmasında önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Genel olarak bakıldığında büyük ve tarihi ülkelerin gücünün engellenmesi, coğrafi konumu, doğal kaynakları ve Batı Asya ülkesinin stratejik öneminin Batı'nın İsrail'e verdiği desteğin temel nedenleri arasında yer aldığı söylenebilir. Amerika'nın ve Batı'nın bir kısmının Yahudileri savunmak için değil, bu nedenlerle İsrail'i desteklediği bilinmelidir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Britanya neden bir orta güce geriledi başlığı altında. İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı David Miliband geçtiğimiz günlerde ülkenin Brexit'ten sonra nüfuzunu kaybettiğini ve dünyadaki onlarca orta güçten yalnızca biri haline geldiğini belirtti. Şu anda Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin başkanı ve genel müdürü olan Miliband bu düşüşü tersine çevirmek için İngiltere'nin yeni dış politika yapıları ve Avrupa Birliği ile taahhütler oluşturması gerektiğini belirtti. David Miliband şunları kaydetti. NATO'da ilişkilerimiz güçlü ama Avrupa Birliği ile neredeyse hiç ilişkimiz yok. Miliband ayrıca Donald Trump'ın bu yılın sonlarında yeniden seçilmesi durumunda İngiltere'nin düşüşünün hızlanabileceğini belirtti. Joe Biden ikinci dönemi kazansa bile Amerika'nın aktif ve sürdürülebilir küresel stratejik liderlik sağlama konusundaki istekliliği, sabrı ve yeteneği konusunda hala uyarı işaretleri olduğuna inanıyor. Guardian'ın haberine göre Miliband sözlerine şunları ekledi. Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya silah gönderdiği, 6 milyon Ukraynalı mülteci ev sahipliği yaptığı, kalkınmada önemli bir oyuncu olduğu, aynı zamanda G20'de yer aldığı ve ticaret, iklim ve dijital alanlarda düzenleyici bir süper güç olduğu bir dünyada düşünce tarzımızın değişimine ihtiyacımız var. İngiltere'nin Rusya'ya yönelik politikasının Avrupa Birliği dışında daha zayıf ve etkisiz olacağını bilmeliyiz. Aynı şey Çin için de geçerli. Bu nedenle İngiltere'nin 2019'da Avrupa Birliği ile siyasi ve dış politika ilişkilerini reddetme kararının değiştirilmesi gerekiyor. Dış politika, savunma, güvenlik ve kalkınma politikası çıkarları gibi birçok ortak alanda işbirliği ve koordinasyonu ilerletecek yapılar ve taahhütler oluşturulmalıdır. Tony Blair ve Gordon Brown başkanlığında 2007'den 2010'a kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Miliband, Brexit'in yanılsamalarından birinin Britanya'da kaderinin diğer ülkelerle etkileşime girme ve pazarlık etme yeteneğinden ziyade kendi kararlarına bağlı olması olduğunu söylüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, son günlerde bölgemiz daha odaklı bir şekilde Gazze gelişmeleri üzerinde durmuş bulunuyor. Buradan hareketle özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümünün İsrail füzeleri tarafından hedef alınmasının ardından gerilim ve tansiyon biraz daha yükseldi. İran'ın buna bir misillemede bulunması ve İsrail'i çeşitli batılı ülkeler ve Amerika'nın İran'ın füzeler karşısında savunması bölgenin en son haberleri arasındaydı. Tabii bu haberlerin başlığı şeklinde yayınlanabilir ancak sözün özüne gelindiğinde şimdi bölgede acaba yeni bir gerilim söz konusu mu? Filistin gelişmelerinde gelişmelerinden hareketle İsrail-İran arasında nasıl bir senaryonun yaşanacağı konusu hep konuşuluyor. Özellikle bölgemizle ilgili Türkiye bu konuda çok odaklanmış bir vaziyette bu gündemleri analiz etmeye çalışıyor. Biz de bugün sohbetimizde son yaşananları bölgemizde gözden geçirmek istiyoruz uzman konuğumuzla. Avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan bizimle birlikte. Sıtkı Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, buyursunlar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Sıtkı Bey. Şimdi siz de muhakkak son yaşananları duydunuz bölgemizde. İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçiliğini hedef alması ardından tansiyon yükseldi demin ifade ettiğim üzere. İran buna hukuki olarak tabii ki bir misillemede bulunacaktı. Bu da yaşandı. Ancak şimdi bölge acaba yeni hadiseler arifesinde mi? Özellikle Amerika İsrail'i biz sadece savunacağız, olası bir tepkide İran'a karşı biz müdahil olmayacağız şeklinde bir mesajlar vermişti. Nasıl okuyorsunuz bu yaşanan olaylar efendim?
Yani Filistin meselesi malumunuz, yani 17 yılında İngilizlerin Filistin'i işgal etmesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığı o zaman bir deklarasyon yayınlıyor ve Yahudiler için bir yurt, Filistin'de bir yurt öngörüyorlar. Tabii bu ancak 1948'de 2. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşiyor. Tabii o süreç içerisinde İngiliz işgalindeki hem Kudüs hem de Filistin'de Yahudi gücü devam ediyor. Orada yani devlet olmaları için İngilizler her türlü altyapıyı düz yürüyorlar. İnişli çıkışlı da olsa ilişkiler. Tabii İran'la ilgili boyutu 1979'da başlıyor. Yani 79'da İslam devrimi öncesi İran rejimi İsrail'le müttefikti. Aynı zamanda ABD ile de müttefikti. Sonra devrim sonrası araları bozuldu. Tabii ki İslam devriminden önce de İslam devriminin aktörleri İsrail karşıtı söylemleriyle biliniyorlardı. Aynı zamanda müttefikleri de öyle muhalefetteki sol, komünist, köle, farsı diğerleri de aynı şey söylüyorlardı. Yani 80 sonrası İsrail ile ABD ile ilişkiler iyi değil. Yani İran'ın hala o gerilim inişi çıkışı devam ediyor. Fakat bu son mevzuda Gazze'deki saldırıda İran'ın parmağı var mı yok mu? Hamas'ın resmi beyanına göre öyle yok. Biz kendimiz Hamas'ta değil askeri birimi kendimiz karar vermişiz bu şeye. Fakat sonrasında bu saldırıdan önce de Suriye meselesinde İsrail taraftır, Türkiye taraftır, İran taraftır. Herkes taraf yani artık taraf olmayan devlet yok yani bölgedeki. Amerika Rusya da orada silahlı güçleriyle bir şekilde bulunuyor. Nedense yani Rusya'nın Suriye'de en azından hava sahasını mesela kontrol ederken İsrail rahatlıkla bombalayabiliyor. Yani Şam hem de İran, oradaki İran güçlerini. En sonunda zaten İran toprağı sayılan elçiliğini ve müstemilatı olan binada herhalde saldırı oldu. Bunun Birleşik Milletler de onu tespit etti. Bunun gayri hukuki olduğunu tespit etti. Buna karşılık İran'ın misillemesi geldi. O misillemenin de kontrollü olduğuna dair İranlı yetkililerin beyanatları var. O çerçevede bu şekilde eğer dondurulursa yani sorun çözülmüş olmaz ama en azından ütelenmiş, dondurulmuş olur. Fakat İsrail'in de işte cevap vereceğim ben buna diye bir şeyi var. Bu konuda işte malumunuz İran saldırıları kontrollü de olsa ABD, Urdun, Suudi, İngiltere, İsrail'le beraber yoldayken o gelen füzeleri, ondan sonra İHA'ları, SİHA'ları her neyse onları engellemeye mahsus şeyleri oldu, girişimleri oldu. Bir blok oluştu. Yani bu sefer ne yapacak? Yani İsrail'e yardım mı edecekler? Veyahut İsrail İran'ın vekil güçleri olarak değerlendirilen işte Irak'taki Haşhabiler veyahut Suriye'deki silahlı unsurlar İran veyahut Filistin'de, Yemen'de buralara mı saldıracak yoksa doğrudan İran topraklarına mı saldıracak? İran topraklarına saldırması beraberinde yeni bir tepkiyi de getirmek yani onuru için de olsa İran cevap vermek zorunda. Yani savaşın bölgeye yayılması tehlikesini de getirir. Ama İran toprakları dışında saldırı olursa biraz farklı yorumlanır. İran'ın da o konuda eli boş değil. Vekil güçleri de o da İsrail'e saldırabiliyor. Lübnan Hizbullah üzerinden, Yemen'den. Veya saldırmasa da işte İsrail'e ilişkili bazı gemilere el koymak, saldırmak şeyi de olur. İran kendisi de bir gemiye koydu. Değişik zamanlarda yapıyor bunu İsrail'e mal götüren falan. Yani umarım ki yani Orta Doğu'da böyle savaş yayılmasın. Zaten yeterince yıllardır düşük yoğunluklu da olsa savaş var yani. Irak'ta var, Kürdistan'da var, Suriye'de var, Yemen'de var, Sudan'da var direkt ilgili de olmasa. Ama Suriye'deki mevzuda Suriye'de yani İsrail doğrudan taraftır. Zaten biz Golan Tepeleri falan işgalindeyiz. Lübnan toprakları işgalindeyiz. Kendisinde zaten üzerinde inşa edildiği topraklar tarihi olarak Yahudiler oradan sonra yaşayan Yahudiler olsa da bu Siyonizm projesi kapsamında gelenlerin çoğu yani binlerce yıl sonra başka insanları bu topraklardan edip kendileri orada bir devlet, adil bir devlet dayanır, iki taraf anlaşmış olsaydı iki unsurlu Yahudi Arap müşterek bir devlet, iki unsurlu kurulmuştur, iki her şeyle eşitlik temelinde dahil, o da gerçekleşmedi. Haliyle şu anda Gazze'de yaşanan bir soykırımdır yani. Hem altyapısını hem de insanların meskul mahalleleri tahrip ediyor. İnsanlara çoluk çocuk demeden hepsini zaten biliyorken yani bir soykırım düzeyinde bir savaş suçu işleniyor. Güç dengesi de İsrail'den yana. Çevre ülkeleri de sessiz. Hatta Ürdün ve Türkiye'nin her türlü lojistik ile Türkiye üzerinden veyahut Türkiye'de yani iki durumları yardım ediliyor İsrail'e. Bunu yeni yeni 6 ay sonra biraz kısıtlamalar oldu resmiyette. Demek ki yapılıyormuş. İnkar da edemediler. Yok biz özel ticaret falan dediler. Yani sebze meyveden alın demir ham maddesine kadar. Hatta işte bazı silahlara kadar da gitti. İşte bunlar diyor av silahlarıymış falan. Halbuki bir farfat da olsa yani ufak bir şey de olsa onlar hepsi kullandı. Hepsi, aynı katliye çıkıyor. Yani Türkiye ile İran'ın bir rakabeti de var şey üzerinden. Hamas üzerinden, Filistin üzerinden. İran yani resmiyette şeyle İsrail ile ticareti ve ilişkisi yoktu. Bu konuda İran bir sıfır öndedi. Türkiye'nin ikircikli bir tavrı var. Hem İsrail ile ticaretini hem ilişkilerini muhafaza ediyor. Aynı zamanda NATO üyesi, aynı zamanda ABD'nin müttefiği. Aynı zamanda da rakabet ediyor İran'da.
Evet.
Hamas'ta yani kim hem İran'da hem de Türkiye'yle sözde de olsa mesela bir işte Erdoğan açıklama yaptı. Filistin'le ilgili sert açıklamalar. Anlaşılır bir durum. İsrail için fiili durum önemli. Yani yardım gelsin, ticaret olsun gerisi önemli değil. Erdoğan iç politikaya seçim sonrasında bu işin biraz oy kaybına neden olduğunu gördü. Bir defa söylüyor. İsrail Erdoğan'ı anlar bu konuda.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde siyasi analist ve avukat Sayın Sıtkı Zilan'ın görüşlerini dinlediniz. Bölge gelişmeleriyle ilgili İran-İsrail arasında devam eden gerilim ve tansiyon konusu etrafında gelişmeleri bu yönde değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ar/temze'de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Temmuz 1992'ye kadar kuşatma altındaki Srebrenica bölgesinin tüm sakinlerinin ortak noktası açlıktı. Selamlar. Mezardan Kartpostallar adlı podcast programımıza hoş geldiniz. Ben Mehtap Mahir ve bu podcast'in bir başka bölümünde sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Bu programda sunulan materyaller Srebrenica şehrinde büyüyen ve bu Müslüman şehrin sakinlerinin Sırplar tarafından toplu katliamına tanık olan Bosnalı yazar ve politikacı Emir Suljagić tarafından yazılan aynı başlıklı bir kitaptan alınmıştır. Bu podcast'te üzerinde yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen bu büyük suçun bir kısmını ortaya çıkarabilmek için onun acı anılarını ve deneyimlerini anlatacağız. Bugünkü bölüm açlık. Temmuz 1992'ye kadar kuşatma altındaki Srebrenica bölgesinin tüm sakinlerinin ortak noktası açlıktı. Günde en fazla bir öğün yemek yiyorduk ve bu öğünün günde iki öğüne ulaştığı çok nadirdi. Şehir gün boyu amaçsızca dolaşan ya da binaların gölgesinde saatlerce dinlenen bitkin insanlarla doluydu. Akşamın sonunda gruplar binaların önünde toplanarak her köşeden duydukları haberleri yüksek sesle tartışıyorlardı. Geceleri herkes evlerine dönerek uzun bir gece daha geçirirdi. Bu gecenin sessizliği ansızın yapılan havan saldırılarıyla ya da ne kadar derin olursa olsun uykunun dayanamayacağı kadar bastıran açlıkla bozulurdu. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yemek, savaş başladığında kentte oluşan savaş ağlarına ve yeni gelen vurgunculara daha yakın olanların ayrıcalığıydı. Sıradan insanların beslenmesi, açlığı tamamen gidermeye yetmeyen günde bir öğünden oluşuyordu ve öğlen saatlerinde yeniyordu. İkinci sefer olsaydı gecenin sonunda olurdu. Yani olabildiğince geç. Çevremizdekiler fark etmesin diye eğer varsa o lokmaları yavaş yavaş ağzımıza koyuyorduk. Ancak ertesi gün bir önceki güne göre daha aç ve yorgun uyanırdık. Açlık mide krampları gibi bir türlü bastırılmayan bir acıya dönüştü. Herkes her gün bir önceki güne göre daha zayıf olduğunu göstermemeye çalışıyordu. Yüzler gün geçtikçe kararıyordu. İnsanların yüzlerinin doğal rengi kayboluyordu. Yavaş yavaş hepsi birbirine benzemeye başladı. Buruşuk ve gri yüzler, yorgun bakışlar. Açlık dayanılmaz bir hal aldığından herkes uzun zaman önce o gün için biriktirdiği son Alman marklarını çıkardı ve bunları aile mücevherlerinin yanı sıra yiyecek karşılığında teklif etti. Ancak çoğunlukla onların köleleri olan yiyecek tedarikçileri bu fırsatı kar elde etmek için kullandı. Malların mallarla değiştirildiği tuhaf bir pazar hızla oluştu. Artık kimse paraya güvenmiyordu. Tüccarlar savaş öncesinden beri biriktirdikleri son sigara ve kibritleri patates veya unla değiştirirlerdi. O yılın yazında bir kutu kibrit onlarca kilo patatesle, onlarca yumurtayla ya da bir kilo peynirle takas edilebiliyordu. Bir defasında çevre köylerde işimin karşılığı olarak şehrin tüccarlarından birini kibrit satmıştım. Köy köy dolaşırken açlığın kişiliğimi nasıl tamamen değiştirdiğini, beni utangaç ve içine kapanık bir çocuk olmaktan saldırgan ve zalim bir insana dönüştürdüğünü fark ettim. Bu beni ilk bakışta korkuttu ama kısa sürede bunun bir hayatta kalma meselesi olduğunu anladım. Bir süre sonra beyaz unumuz bitti, koyu una geçtik. Bunlar bitince arpa unu kullanmaya, gelinceye kadar mısır unu kullandık. Mavi evlerin değirmeninde hem arta kalan mısırlar hem de parçaları una katılan fındıklar öğütülüyordu. Mart 1993'e gelindiğinde Sırplar kuşatma altındaki bölgenin sınırlarına girmiş, ne varsa götürmüşlerdi. Çevre köylerin sakinlerini şehre itmek için ellerinden geleni yaptılar. Onlar da omuzlarında çantalar veya hızla toparladıkları yük ve bohçalarla şehre girerken hayvanlarını da yanlarında getirip nereye götüreceklerini bilmiyorlardı. Birkaç hafta sonra öldürmek zorunda kaldıkları ve etlerini şehir pazarlarında bir miktar mısır karşılığında takas etmek zorunda kaldıkları birkaç büyükbaş hayvan dışında ne toprakları ne de mahsulleri vardı. İlk günlerde piyasada birebir ilişki vardı ama her Sırp saldırısı ve her yeni köyün yakılmasıyla et fiyatı giderek düşüyordu. Etin fiyatı öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki 1 kilo mısıra 3-4 kilo et alınabiliyordu. Şehre girmelerini görmek zordu. İnsanların atlarını ve arabalarını çektiğini, arkalarında ise kadınlar ve çocukların hareket ettiğini görmek. Bebeklerini kışın soğuğundan korumak için az çok özenle bezlere saran insanları görmek. Bazıları onlarla dertlerini paylaşıyordu. Bazıları ise başlarına gelenlerin onların hakkı olduğunu söylüyordu. Ancak onların gelişi tehlikenin yaklaştığı anlamına geliyordu. ...1992 kışının sonlarında bir paket sigaranın fiyatı inanılmaz bir şekilde 150 ila 200 Alman markına ulaşmıştı. Tabii ki bir paket sigaradan kasıt Saraybosna yapımı beyaz renkli Drina sigara paketleriydi. Ve Saraybosna'ya yapılan kış saldırısından önce kalan nadir sigara kaynaklarından biriydi. Yakınım olan Nasır Oriç'in adamlarından biri için bu sigaraları alıp satan bir akrabam sayesinde bu durumdan haberdar oldum. Nasır Oriç, Srebrenica ve Potoçari köyleri arasındaki köylerden birinde yaşayan bir tüccardı. Bu tanıdığım sigara almak için havan topu saldırıları altında Oriç'in evine gitmek ve hava kararıncaya kadar eve dönmeyi beklemek zorundaydı. Hava karardığında geri dönme cesaretini bulurdu. Genellikle gece geç saatlerde veya ertesi sabah birkaç paket sigarayla geri döner ve bunları pazarda satardı. Kazandığı parayı o kişiye verirdi. Ancak kendine de bir veya iki paket ayırmayı ihmal etmezdi. parası olmayanlar sigarasız kalmamak için her türlü yola başvururlardı. Bazıları yaz aylarında saksılarda tütün yetiştirir ve evlerinin balkonlarında saklardı. Her sabah olgun yaprakları toplar ve sobada kuruturlardı. Sonra yeşil renkli ama nispeten kurumuş tütün yapraklarını elle sarar ve gazete kağıdına sararlardı. Bunu yapamayanlar ise ayva, elma, söğüt otu, ısırgan otu, çınar ve kısacası eldeki her türlü yaprağa yönelirlerdi. Kanadalı askerlerin şehirde olduğu dönemde pazardaki ana sigara Kanadalı askerlerin daha çok içtiği Players idi. Pazardaki en pahalı sigara ise Birleşmiş Milletler askerlerinden de satın alınabilen Marlboro idi. Kısa bir süre sonra siperlerin öbür tarafındaki topraklardan gelen başka sigaralar da pazara girdi. 1995 Temmuz'una kadar geçen 2 yılda sigara, insanların hayatının etrafında döndüğü bir meta haline gelmişti. Sınırlanmış bölgelerin içinde ne kadar çok sigara olursa olsun yine de yetersiz kalıyordu. Sigara, fiyatlandırma ve mal değişimi için kullanılan 2-3 temel metadan biri haline gelmişti. Birçok işlem sigarayla yapılıyordu. Sigara, mal ve ürün alım satımında paranın yerini almıştı. Gıda arayışı. Savaşın ilk yılında gıda arayışı derken kastedilen Srebrenica'dan Drina Nehri kıyısındaki köylere doğru yola çıkmaktı. Orada bir ev veya çiftlik yağmalanmadan kalmışsa belki de bodrum katında yiyecek bulmak mümkündü. Her gece Podloznik köyünde şehirden ve çoğunlukla ormanlık arazilerden onlarca kilometre kat ettikten sonra binlerce insan karanlığın çökmesiyle birlikte bilinmeyen yollara adım atmak için toplanırdı. Yollar açıkça Sırp yerleşim yerlerinden geçiyordu. Bu kadar çok insanın dikkat çekmeden geçmesi mümkün değildi. Ailenin tüm fertleri bu yürüyüşe katılırdı. Babalar oğullarının, erkekler eşlerinin ellerini tutarak yeterince yiyecek bulabilmeyi ve hayatta kalmayı umut ediyordu. O kadar çok yiyecek ki bir daha o yola çıkmak zorunda kalmasınlar. Ancak çoğu kişi Sırp pusularına yakalandı ve o yolda kaldı. Zaman geçtikçe Sırp pusuları da artıyor ve aldıkları haraç da ağırlaşıyordu. Sırplar genellikle insanların aradıkları şeye ulaşmalarına izin verirdi. Sonra yorgun ve bitkin bir şekilde zorlukla taşıdıkları çuvallarıyla geri dönerken sınırın son noktalarına yakınlarda onları beklerlerdi. O kadar yakın ki köydeki çatışma sesini duymak mümkündü. Ve Bosnalı ordu askerliğinin müdahale edip yardım etme cesareti olmadığı kadar uzak. Geceleri makineli tüfeklerin ve el bombası fırlatıcılarının kulak tırmalayıcı sesleri arasında çaresiz kalan aç insanların son inlemelerini duymak mümkündü. Bu halk arasında tek bir asker bile yoktu. silahsız, sıradan insanlardan bahsediyoruz. Aralarında kadınlar da vardı, hatta bazen çocuklar da. En fazla birkaç kişi Sırpların eline düşmemek için tabanca veya el bombası taşıyordu. Çünkü o insanlar için ölümden daha kötü bir kader vardı. Uzun zamandır Saad Mim hikayesi kulaktan kulağa dolaşıyordu. Bu genci savaş öncesi dönemden tanıyordu. Sırplar onu esir almış ve insanların anlattığına göre Bratunac'da büyük bir haç, madalya gibi boynuna asılıyken onu dolaştırmışlardı. Bazen onu sınır bölgelerine getirirler ve yüksek seslerle karşı taraftaki siperlerde bulunan askerleri gösterirlerdi. Onu o zaman mı öldürdüklerini yoksa anlatılan hikayenin mi onun uğursuz kaderi olduğunu tam olarak anlayamamış olsam da hala doğruluğundan emin olmadığım bu hikaye kuşatma altındaki bölge sakinleri arasında daha fazla ayrıntı eklenerek yayılıyordu. Bu hikaye sayesinde herkes teslim olmaları halinde onları ne gibi korkunç sonuçların beklediğini biliyordu. Birçok ailenin tüm üyeleri aynı yolda kayboldu. Komşum Estva Masic, karısıyla birlikte öldürüldü ve iki çocuğu kaldı. Biri 1 yaşından biraz büyük, diğeri ise savaşın ilk günlerinde doğdu. Temmuz 1992'ye kadar daha uzun bir yol kullanılıyordu. Daha sonra şehrin içindeki kuvvetler, şehrin kuzeydoğusunda bulunan Zalaziye köyünü ele geçirmeyi başardılar ve birkaç evden oluşan bu köyü bir savaş kalesine dönüştürdüler. Köy iki tepe arasında yer alıyordu ve Srebrenica ile gıda kaynağı olan bölgedeki köyler arasındaki yolu kısaltıyordu. Bu yolun avantajları da vardı. İnsanlar önceki yolu tamamlamanın en az 2 gün sürdüğü aksine yolu 1 gecede gidip gelebiliyorlardı. Daha fazla yiyecek getirebilir ve bunu daha sık yapabilirlerdi. Ancak yine de o yolu kat etmek kolay değildi. Sadece bir tarafı 15 kilometre uzunluğundaydı. Yol daha önce hiç insan ayağının basmadığı yerlerden geçiyordu. İnsanlar yorgun, bitkin ve ter içinde Srebrenica'ya geri dönüyordu. Oradan şehrin kendisine kadar 10 kilometre daha yol vardı. Birkaç yeni pusu ve daha fazla insanın ölmesinin ardından halk nihayet askeri destekle yolu kat etmeyi başardı. Bu askeri grubun görevi halkın hareketinden önce yolu mayınlardan temizlemek ve imkanlar ölçüsünde yolu olabildiğince güvenli tutmak. Böylece halk olabildiğince çabuk yiyecek toplayabilirdi. Halk da ganimetlerin bir kısmını askerlere verirdi. Bu iş o yıl kışına kadar sürdü ve bölgenin neredeyse tamamı özgürleştirildi. Ama artık çok geçti. Çevredeki tüm gıda stokları tükenmişti. Tüm bodrumlar tamamen boşaltılmıştı. O zamandan beri yiyecek elde etmek için Sırp köylerine girmek zorunda kaldık ve bu da yeni savaşlar ve çatışmalar ve gereksiz ölümler anlamına geliyordu. Ama o sarı mısırlar sadece yiyecek değildi. Bölgede hayat satın alabilecekleri ortak para birimi haline gelmişti. Değerli dinleyiciler, burada Mezardan Kartpostallar adlı podcast programımızın bir başka bölümünü noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde yazarla tekrar bir araya gelerek Srebrenica halkının başına gelenleri anlatan anılarını inceleyeceğiz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Bu podcast'in içeriği ilginizi çektiyse lütfen podcast'lerimizin bağlantısını sevgili arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşınız. Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ululazm peygamberlerinden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşam hikayesini ele alacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Hazreti Musa'nın büyük mucizesinin Firavun'u gaflet uykusundan uyandırmadığını ve bu mucizeleri sihir ve büyü olduğunu iddia ettiğini belirttik. Firavun yardımcıları ve danışmanlarının tavsiyesiyle Mısır'ın dört bir yanına bazı görevliler göndererek hamarat ve büyük büyücüleri Hazreti Musa'ya karşı kader belirleyeceği mücadele ile davet etti. Belirli günde büyücülerin belirlenen yerde bir araya gelmeleri kararlaştırıldı. Nihayet beklenen gün geldi. Firavuncular herkesi bu mücadeleyi izlemeye çağırdılar. Bu da Firavun'un kendi zaferinden emin olduğunu gösteriyor. Büyük bir kalabalık bir araya gelerek bu tarihi mücadeleyi izlemeyi bekliyordu.
Firavun ve saraydakiler kendi özel bölümünde oturdular. Şuara suresi 41 ve 42. ayetlerinde bu konuyu şöyle anlatıyor. Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı dediler. Hazırlıklar bitince büyücüler kendilerine has gururları ile Hazreti Musa Aleyhisselam'a hitaben şöyle dediler. Ey Musa, sen kendi asanı önce mi atarsın yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa önce onların atmasını buyurdu. Büyücüler sihir yapmak için beraberlerinde getirdikleri bazı ipler ve sopaları meydanın ortasına attılar. Yaptıkları sihirle ipler ve sopaların hareket etmiş gibi göründü. Onlar böylece halkın gözlerini büyülediler, kalplerine korku ve dehşet salarak büyük bir sihir yaptılar.
Firavun ve saraydakiler durumu böyle görünce büyük bir mutluluk ve gurur duydular. Fakat meydanın diğer tarafında Hazreti Musa ve kardeşi kalabalığın önünde duruyordu. Hazreti Musa'nın kalbin, halkın kanması ve sapkınların zafer kazanmasından hafif bir korku düştü. Bu sırada Yüce Allah Hazreti Musa'nın yardımına gelerek şöyle buyurdu. Şöyle dedik, korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez.
Tahran Radyosu.
Artık sıra Hazreti Musa aleyhisselama gelmişti ki ilahi mucizeyi herkese göstersin. O Hazret asasını yere attı. Büyük ve korkunç bir ejderhaya dönüşerek büyücülerin tüm malzemelerini yuttu. İşte burada hakkın yüzü aşikar oldu ve batılın zayıflığı ve çaresizliği ise kendini gösterdi. Meydanda olanlardan bazıları korkudan oraya kaçarak terk ettiler. Bazıları şaşkınlık içinde hedefsizce bağırıyor, büyük bir gürültü kopartıyordu. Firavun ve etrafındakiler olup bitenden dehşete düşmüşlerdi. Hazreti Musa'nın bu çekişmedeki zaferi hiç şüphesiz Firavun'un iktidarına büyük bir darbe indirmişti.
Sihirbazlar Hazreti Musa'nın yaptığının sihirden çok öte bir şey oldu ve hiçbir insanın bunu yapamayacağını çok çabuk anladılar. Onlar bunun ilahi bir mucize olduğunu ve Hazreti Musa'nın da Allah'ın peygamberi olduğunu anladılar. Sihirbazlar arasında büyük fırtına koptu. Hepsi yegane Allah'ın karşısında secdeye kapılarak bizler alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Onlar yaptıklarının akıbetinden hiç korkmadan kendi imanlarını açıkladılar. Tabii onların bu tutumu değiştirmeleri ve Musa'ya katılmaları Firavun tarafından beklenmedik bir şeydi.
Taha suresi 71. ayetinde şöyle buyuruyor. Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok ki o size sihir öğreten büyünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz. Uzun bir hayatı cehalet ve sapkınlıkla geçiren sihirbazlar artık gerçeği bulmuşlardı. Taha suresinin 72 ve 73. ayetleri sihirbazların bu durumunu şöyle anlatıyor. Sihirbazlar şöyle dediler. Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaradana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
Hazreti Musa'nın bu olaydaki zaferiyle onun davet çağrısı tüm Mısır'a yayıldı. Diğer yandan Firavun yine de Hazreti Musa'nın şaşırtıcı mucizeleriyle mücadele edemeyeceğini anladı. Bu yüzden Hazreti Musa için halkı tevhide davet yolu açılmış oldu. Bu olayın üzerinden yıllar geçiyor ve Hazreti Musa ise halkı tevhide ve yegane Allah'a davet etmeyi sürdürüyordu. Ta ki Yüce Allah tarafından yeni bir mesaj geldi. O mesaj neydi? Şuara suresinin 52. ayeti konuyu şöyle açıklıyor. Biz Musa'ya hudlarımı geceleyin yola çıkar. Muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik. Böylece Hazreti Musa düşmandan gizlice İsrailoğullarına hareket emri verdi.
Firavun ise Hazreti Musa aleyhisselamın bu hareketinden haberdar oldu. Böylece görevlilerini kentlere göndererek büyük bir ordu kurmak için halkı toplamaya çalıştı. Firavun bu şekilde Musa ve İsrailoğulları ile mücadele ederek onların Mısır'dan çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Firavun'un askerleri geceleyin hızla onları takip etti. Güneşin doğuşu ile Hazreti Musa aleyhisselamı izleyenlere ulaştı. İki grup karşı karşıya gelince İsrailoğulları Firavun askerleri tarafından yakalandıklarını düşündüler. Zira karşılarında deniz ve deli dalgaları, arkalarında ise Firavun'un tam peçizatlı, acımasız ordusu vardı. Fakat Hazreti Musa sakin görünüyordu. Korkan kalabalığa hitaben, "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir," dedi.
O kader belirleyen anlarda nihai emir Yüce Allah tarafından geldi. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya vahiy ederek elindeki asayı denize dokundurmasını emretti. Hazreti Musa asasını denize vurdu ve o anda inanılmaz bir sahne yaşandı. Denizin suyu birdenbire yarıldı ve her iki taraf muazzam bir dağ gibi birikti ve ortasında kara göründü. İsrailoğulları oluşan yolla harekete başladı ve diğer taraftan sağ salim denizden çıktı. Bu arada bu olayı şaşkınlıkla izleyen Firavun ve ordusu yine gururları yüzünden bu ilahi mucizeyi göremediler. Onlar Hazreti Musa ve izleyenlerini takip ettiler ve böylece kaderlerinin sonucuna doğru ilerlediler. Onlar da İsrailoğullarının gittikleri yoldan hareket etmeye başladılar. Fakat bu anların onların yaşamlarının son anları olduğundan gafildiler.
İsrailoğullarından son insan da denizden çıkıp firavuncular yola girdiğinde Yüce Allah'ın emriyle sular eski haline döndü. Aniden büyük dalgalar oluştu. Firavun ve ordusunu tıpkı saman gibi savurdu, darmadağın etti. Bir anda her şey sona erdi. Kullar özgürlüğüne kavuştu. Firavun, o zalim ve sapkın hükümranın defteri adeta dürüldü. Firavun hükümetinin devrilmesi ve İsrailoğullarının kurtarılışı ardından bu kavim birçok macera yaşadı. Bunlardan biri ise Hazreti Musa aleyhisselamın Allah'a ibadet etmek için Tur Dağı'na gitmesiydi.
Bu macerada Hazreti Musa'nın Tur Dağı'na giderek orada 30 gün kendi Allah'ına ibadet etmesi ve Tevrat levhalarına hükümlerini de getirmesiydi. Hazreti Musa aleyhisselam buluşma yerine gitmeden evvel kardeşi Harun'a hitaben şöyle buyurdu. Benim halefim olarak kavmimin yanında kal. Onları doğru yola yönlendirmeye çalış ve sapkınların yolunu izleme. Hz. Musa daha sonra Tur Dağı'nın yolunu tuttu. 30 gün boyunca orada kaldı ve Yüce Allah'a ibadet ve dua etmekle meşgul oldu. 30 gün sona erince Yüce Allah'ın emriyle 20 gün daha bu süre uzatıldı. 40 gün bitince Yüce Allah buluşma yerinde kendi kural ve şeriatını Hazreti Musa'ya nazil etti. Kur'an-ı Kerim bu konuyu A'râf suresinin 144. ayetinde şöyle anlatıyor. Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmam da seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol, dedi.
Diğer yandan Hazreti Musa aleyhisselamın yokluğu 30 günü aşınca İsrailoğulları onun sözünde durmadığını söylediler. Bu arada Samiri adındaki biri bu durumu suistimal ederek halkı kandırdı. O bir buzağı yaptı ve halkı da buzağıya tapmaya çağırdı. Yüce Allah Hazreti Musa'yı buluşma yerinde olup bitenlerden kavminin Samiri tarafından saptırıldığından haberdar etti. Bunun üzerine Hazreti Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz? De bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağıya taptınız, dedi.
Gerçi Hazreti Musa'nın kardeşi ve halife Harun halkın sapmaması için çok çalıştı. Fakat onun bu işleri onlarda etkili olamadı. Ona muhalefet ettiler ve Musa dönene ve ondan hakemlik yapmasını isteyeceğimize kadar biz buzağa tapmaya devam edeceğiz dediler. Hazreti Musa Tur Dağı'ndan dönüp kavminin saptığını görünce Harun'a itiraz ederek onların saptığını görünce sana beni izlemene ne engel oldu? Acaba emrime karşı mı geldin? Dedi. Harun ise Taha suresinin 94. ayetinde ise şöyle karşılık veriyor. Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum, dedi. Harun eğer savaşırsa bu Hazreti Musa'nın emrine aykırı olduğunu sandığını belirterek şöyle devam etti. Bu kalabalık beni zayıflattılar ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Böylece Harun suçsuz olduğunu ispatladı.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Gelecek programda Ulul Azm peygamberlerin yaşamlarıyla ilgili bir başka bölümü sizlere aktarmaya çalışacağız.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz www.parsveli.ir'den veya Tarın Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada lütfen istek, görüş ve eleştirilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana.